Ayrım 34, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 404. Luke birinci vardiyanın sonunda Raven'ı kıyıya daha fazla yaklaştırmaya çalıştı. Rüzgar sahil yönünden estiği için karadan gelen gürültüleri rahatlıkla duyabiliyorlardı. Kentteki bir kilise saati 12'yi o kadar gürültülü çaldı ki her bir vuruşu sayabildiler. Tom işareti verince uyuyanları sarsarak uyandırdılar. Zaten uyuyanlar azdı, çoğu gergin ve sinirliydi. Koya rüzgara karşı girmek zorunda kaldılar. Ama bu hızla koydan çıkabilmek uğruna Tom'un seve seve ödeyeceği bir bedeldi. Çok geçmeden Fransız gemilerinin arasındaydılar. Bir üç güvertelinin o kadar yakınından geçtiler ki ana güvertedeki demir vardiyacısının uykulu uykulu konuştuğunu duyabiliyorlardı. Kimse onlardan kimlik sormadı. Luke böylece Raven'ı şalopayı görmüş oldukları taş rıhtıma sürebildi. Pruva'da çömelmiş durumdaki Tom Fransız gemisini görebilmek için gözlerini kısmıştı. Geminin arada geçen sürede gitmiş ya da rıhtımdan açılmış olması olasılığı vardı. Ama Tom mürettebatının büyük kısmının hala meyhanelerde alem yapmalarını, kaptanının da yükünü boşaltmak için sabaha dek beklemesini diliyordu. Raven yavaş yavaş karanlık rıhtıma yaklaştı. Bu arada demir atmış iki geminin arasından geçti. Tom su boyunda bulunan evlerdeki lambalardan yansıyan ışığı kesmek için iki elini gözlerine siper etmişti. Şimdi barlardan kahkahaların ve şarkıların dışarıya taştığını duyabiliyordu. Fakat filonun geri kalan gemileri sessizdi ve sadece kolon birilerindeki fenerlerde ışık vardı. Gitmiş... Tom şalopayı en son gördüğü noktaya yaklaştıkları halde gemiyi göremeyince hayal kırıklığına uğradı. Böyle bir olasılığı düşünerek ikinci bir hedef seçmediği için kendi kendine lanet etti. Dümendeki Luke'a tam uzaklaşmasını emredeceği sırada birden heyecanlandı. Kentten yansıyan donuk lamba ışığında geminin çıplak ana direğini fark etmiş ve şalopa cezir zamanında rıhtım seviyesinin altına düştüğü için hemen görülemediğini anlamıştı. ''Hala orada bizi bekliyor.'' Tom adamlarının hazır olduklarından emin olmak için arkasına baktı. Onlar da kendisi gibi borda tirizlerinin altına çömelmişlerdi. Karartılmış yüzleriyle güverteye rastgele yığılmış yüklere benziyorlardı. Yalnız Luke dümenin başında dimdik oturuyordu. Kandilli salardaki adamları emir beklemeden ana yelkeni yumuşak bir hışırtı ile indirdiler. Raven yavaşlayarak demirli Fransız gemisinin yanına sokuldu. Şalopa'nın güvertesi Raven'ınkinden 2 metre daha yüksekti. Tom atlamak için hazırlandı. İki teknenin birbirine toslaması üzerine uykulu bir Fransız ''Nom de Dieu!'' diye bağırdı. Luke aynı dilde yanıt verdi. ''Marcel için bir mesajım var.'' Fransız sinirli bir sesle ''Burada Marcel diye biri yok.'' diye itiraz etti. ''Pis mavnanızla boyalarımı bozuyorsunuz.'' Luke ısrar etti. ''Jack'ın ona borçlu olduğu 50 frankı getirdim.'' ''Mürettebatımdan biriyle size yollayacağım.'' Bu kadar yüksek bir tutardan söz edilmesi karşı tarafın itirazını engelledi. Fransız kurnaz ve yağcı bir ses tonuyla ''Pekala'' dedi, ''o parayı yollayın, ben Marcel'e veririm.'' Tom Raven'ın bordasına zıpladı ve kendini çevik bir hareketle güverteye çekti. Başında yünlü bir başlık, dudaklarının arasında da bir pipo olan Fransız küpeşteden aşağı sarkmıştı. Doğrulup pipoyu ağzından çekti. ''Şu parayı ver bana.'' Tom elini uzatarak yaklaşırken Fransız'ın olağanüstü bir çift kıvrık bıyığı olduğunu gördü. ''Tabii ki'' diyerek sopayı hesaplı bir şekilde adamın sol kulağının yukarısına indirdi. Gemici gık demeden külçe gibi yere yığıldı. Aynı anda aboli küpeşte yaşarak bir panter çevikliğiyle sessizce yere indi. Tom Pruva'daki lombozlardan birinin açık olduğunu ve aşağıdan ölgün bir lamba ışığının yansıdığını gördü. Merdivenden düşercesine indi. Aboli de hemen arkasındaydı. Delikanlı fenerin ışığında kameranın uzak ucunda 3 hamak gördü ve aynı anda Fransız mürettebatını yanlış saydığını anladı. Delikanlı o yana yürürken en yakın hamaktaki gemici dimdik doğruldu. ''Que es la?'' diye sordu. ''Dipnot kim oradaki?'' Tom yanıt yerine sopayı onun kafasına indirdi. Adam arkaya devrilirken yanındaki hamakta yatan arkadaşı heyecanla bağırdı. Onu da aboli yakalayarak yere yıktı. Adam tekrar bağıramadan Tom'dan sopayı yiyerek sustu. Üçüncü bir Fransız sonuncu hamaktan aşağı atlayarak merdivene koşmaya çalıştı. Ancak aboli'nin yumruğu kafasının yanına çarpınca o da devre dışı kaldı. ''Başkası var mı?'' Tom etrafına bakındı. ''Bu sonuncusuydu.'' Abari koşa koşa merdiveni çıktı. Tom da onu izleyerek kendini güvertede buldu. Fred ile Reggie bağlama iplerini kestiklerinden şalapa rıhtımdan yavaş yavaş açılmaya başlamıştı. Kameradaki Fransızın boğuk bağırışı belli ki duyulmamıştı. Liman önceki kadar sakin görünüyor, adeta uyuyordu. Tom, "Ned!" diye fısıldayınca teknenin kıçından hemen yanıt geldi. "Buradayım kaptan." Kendisine bu şekilde hitap edildiğini duymak bu kritik anda bile Tom'u heyecanlandırdı. Bir gemisi vardı ve o tekrar kaptan olmuştu. "Güzel, Raven nerede?" "Tam provada, seyrediyor." Şalapa'nın ana direğinin kandili sahalarındaki adamlar arasında bir gecikme dikkati çekiyordu. Yabancı bir gemide üstelik karanlıkta halatları düzenlemekle zorlanıyorlardı. Fransızlar farklı bir donanım sistemi kullanıyorlardı. Tom yanlarına koştu ve ipleri çözme işini hızlandırdı. Ne var ki şalapa geriye doğru tornistan hareketini hızlandırmıştı ve demirli gemilerden birine doğru hızla sürükleniyordu. Tom o gemiye zarar verecek biçimde çarpacaklarını fark etti. Öbür gemideki bir Fransız, "Dikkat etsenize budalalar, bize toslayacaksınız," diye bağırdı. Tom'un mürettebatından biri, "Alesta, açılalım," diye İngilizce olarak bağırdı. Öbür gemiden anında bir çığlık koptu. "Merde, ils sont anglais." Dipnot kahretsin, İngilizlermiş. Tom dolaşık halatların arasından ana kandilisayı kaptı. "Vira!" Maestro yelkeni süzülerek yükseldi. Şalapa yana doğru sürüklenmesini durdurarak rüzgarla hızlandı. Yol almaya başladı fakat dengesini bulamayarak demirli bir gemiye çarptı. Şimdi başka bağırışlar da duyuluyordu. "İngilizler, İngilizler saldırıyor!" Uykusundan zıplayarak uyanan rıhtımdaki bir nöbetçi tüfeğini ateşledi. Aynı anda bütün demirleme yerinde bağırışlar yükseldi. Neyse ki Ned şalapaya hakim olmuştu ve giderek hızlanıyordu. Tom ileriye bakınca Raven'ı gördü. Geminin kıç lambası yanıyor, açık denize doğru uzaklaşıyordu. "Tom, palangalar!" diye bağırdı. Gemiciler şalapanın yelkenlerine alışmışlardı artık. Floklar gecikmeden yükseldi. Şalapa öne atıldı. Neredeyse Raven'a yetişmek üzereydiler. Gel gelelim Fransız filosu da uyanmaktaydı. Gemiden gemiye bağırışlar duyuluyor, gemilerin bazılarında savaş fenerleri yakılıyordu. Telaş ve karmaşadan esinlenen Tom şalapanın toplarından birine doğru koştu. Etraflarında demir atmış büyük gemilerin dev donatımının yanında çocuk oyuncağı gibiydi. Tom'un bütün umudu dolu olmasıydı. "Abori'ye bana yardım et," diye bağırdı. Kuvvetlerini birleştirerek top lombarının kapağını açtılar ve topun namlusunu dışarı sürdüler. Bir ara başını kaldıran delikanlı, gece göğünün yarısını gözden silen dağ gibi bir 74'ün yanından geçmekte olduklarını gördü. Nişan almasına bile gerek kalmadı, topu olduğu gibi ateşledi. Top tutukluk yapacakmış gibi uzunca bir an bir şey olmadı. Ama sonra böğürür gibi bir gürültüyle geri tepti. Top güllenin savaş gemisinin ağır tahta kaplamasına çarptığını duydu. Arkalarında öfkeli bağırışlar duysalar da şalapa hızlanmış gidiyordu. Borda çizgisi suyun yüzeyine yakın olduğundan tekne karanlığın içinde çok çabuk gözden kayboldu. Daha ileriden bir top daha ateşlendi ama Tom parıltıdan yakınlarına nişan alınmamış olduğunu gördü. Güllenin nereye düştüğünü hiç bilemedi. Başka bağırışlar duyulurken büyük gemilerin kendilerine saldıran hayali İngiliz filosuna ateş açmalarıyla kulakları sağır edici bir yaylım ateşi başladı. Barut dumanı yoğun bir sis gibi iki küçük geminin üzerine çökmüştü. Bu arada iki gemi karanlıkta birbirlerini görmez olmuşlardı. Tom da Raven'ın işaret fenerini görebilmek için dumanın içine gözlerini dikmek zorunda kalmıştı. Bağırışlar ve top ateşi çok geçmeden arkalarında kaldı. Dumanın içinden berrak bir geceye çıktılar. İngilizce konuşan birilerinin sesleri rüzgarla delikanlının kulağına gelince Raven'ın küçük mürettebatının onlara bağırarak alkış tuttuğunu anladı. Kendi mürettebatı İskotaların başındaki çalışmasını bırakıp alkışa alkışla karşılık verdi. Fransızlar tarafından kovalanırken bu akıl işi değildi ama Tom adamlarını durdurmaya kalkışmadı. Abori'nin dişlerinin karanlıktaki bembeyaz ışıltısını görerek o da sırıttı. "Fransızlar nerede?" diye sorması üzerine perişan üç gemici kışla kaptanlarıyla buluşmak üzere kameradan yukarı sürüklendiler. Tom, "Pruva'da küçük bir filika var," dedi. "Bunları onun içine yerleştirip selamlarımızla evlerine postalayalım." Dört gemiciyi filikanın içine oturttular ve denize saldılar. Fransız kaptan minik teknenin pruvasında ayakta durarak onlara yumruklarını sallıyor ve bıyıklarını titreterek birbiri arkasından küfürleri sıralıyordu. Analarınız inekti. Sizleri yanlış delikten dünyaya saldı bok herifler. Ananızın sütünün içine işeyeyim. Babalarının hayalarını çiğnediğim herifler. Luke da İngilizce konuşun diye karşılık verdi. Şiirlerinizin güzelliği havayla uçup gidiyor. Kaptanın öfkesi de çok geçmeden arkalarındaki karanlıkta kaldı. Abolitom'un Maestra yelkenini rüzgara göre yönlendirmesine yardım etti. Yelken iyice gerilip kabarınca da artık o senin klebe dedi. Adını ne koyacaksın? Fransızlar ona ne ad takmışlardı? Alf Wilson kıçtan aşağı sarkarak lambanın ışığında kıç aynalığında adı okudu. Hirondel. Ne anlama geliyor bu? Luke Swallow yani Swallow diye çevirdi. Hepsi güzel atmış diye atıldılar. Gerçekten de bir kuş gibi uçuyor. Tom, nehirde demir attığımız zaman sıhhatine içeceğiz deyince gemidekilerin hepsi bu öneriyi alkışlarla karşıladılar. Güneş doğduğu zaman Sheerness açıklarındaydılar. Raven bütün yelkenlerini vira ettiği halde Swallow'a yetişemiyordu. Şalopa yararak geçtiği gri renkli dalgaların tepesinden bembeyaz köpükler püskürtüyordu. Gemi pırıl pırıl gün ışığında gelinliğini giymiş gibi güzeldi. Yelkenleri de öylesine yeni ve parlaktı ki sedef gibi ışıldıyordu. Boyaları da o kadar yeniydi ki Tom hala terebentin kokusunu alıyordu. Güverteleri de malta taşıyla ovulmaktan karlı bir tarla gibi bembeyazdı. Tom'un düşünceleri Swallow'un ambarlarındaki yüke çevrildi. Aboli'yi göz atması için yolladı. Aboli ile Alf Wilson kapakları kaldırarak fenerlerle karanlık ambarlara indiler. Yarım saat sonra sevinç içinde geri döndüler. Gemi ağzına kadar yelken beziyle dolu. Hem de en iyi kaliteden. Bütün bir savaş gemisi filosunu giydirmeye yeter. Tom'un ağzı şimdi kulaklarına varıyordu. Bu malın şirketin arttırma salonunda kaç para getireceğini biliyordu. Savaş için en gerekli şey diye mırıldandı. Altın kadar değerli. Yelken yükünü şirketin rıhtımında boşalttıktan sonra Tom Lord Charles'a bir not yolladı ve Swallow'u nehir yukarılarındaki Luke'un Eel Pie adasındaki bağlama yerine götürdü. Adamlarıyla bir süre kalarak Şalopa'nın güvertelerinin daha çok mürettebat alacak şekilde değiştirilmesine ve kaptanla 3 subayı için minik kameralar düzenlenmesine yardımcı oldu. Bu kameralar neredeyse dolaptan büyük olmayacak, sadece bir ranza ve kapağı yazı ya da harita masası gibi kullanılabilecek bir sandık içerecekti. Tavan da öylesine alçaktı ki, odanın sahibinin girerken ve çıkarken hemen hemen iki büklüm olması gerekecekti. Tom baş kasarayı 20 kişiyi alacak şekilde genişletmek için planlar yaptı. Gemiyi idare etmek ve acil bir durumda çarpışmak, aynı zamanda 3 yıl sürecek yolculuk boyunca yeterli malzemeyi ve sürenin sonunda kar sağlayacak malları taşıyabilmek için personelin sayısında indirim yapmak zorunda kalmıştı. Öyle de olsa mürettebatın güzel havalarda bile yatacakları yerler fazlasıyla kalabalık olacaktı. Aşağıda barınmak zorunda kaldıkları hava koşullarındaysa Alf ve Aboli'nin bulduğu eski deniz kurtları bile fazla sıkışık olacaktı. Yeni bölümler planlanıp marangozlar kolları sıvadıktan sonra Tom'la Aboli kendilerini nehrin aşağısına götürecek bir tekne kiraladılar. Leyden Hall sokağına uğradıklarında sekreter Lord Charles'ın Lordlar kamerasında olduğunu ve bütün gün orada bulunacağını haber verdi. Gidecekleri sırada sekreter Tom'a Lord'un bıraktığı bir notu verdi. ''Sevgili Thomas, başarılarının haberini bu kadar erken almayı beklemiyordum. Ganimet yükün daha şimdiden amiralliğe satıldı ve karşılığında yüklü bir para elde ettik. Bunu seninle tartışmak zorundayım. Lütfen Lordlar kamerasına uğra. Bir görevli mesajını bana ulaştıracaktır. Dostun N.C.'' Tom'la Aboli bunun üzerine Thames Nehri kıyısındaki dev hükümet binasının yani Westminster Sarayı'nın yolunu tuttular. Görevli Tom'un Lordlar kamerasının ziyaretçiler kapısında verdiği notu aldı. Şaşılacak kadar kısa bir süre sonra Lord Charles oflaya puflaya merdiveni indi ve Tom'un kolunu yakaladı. Telaşlı görünüyordu. ''Kardeşim William burada.'' dedi. 10 dakika önce onunla beraberdik. Aranızdaki durumdan bahsedip beni uyarmalıydın.'' Lord Charles arabasının getirilmesini emrettikten sonra ekledi. ''Ona verdiğin zararların senden acısını çıkarmak niyetinde olduğunu bilmelisin.'' Tom bütün suç Billen'indi diye öfkeyle söylenirken Charles onu kapıda duran arabanın içine itti. Arabacıya Bombay konağına diye emretti. Elinden geldiği kadar çabuk. Yaşlı adam bundan sonra kendini Tom'un yanına attı. Lostromon uşağın yanında yolculuk edebilir dedi. Tom da Aboli'ye atlamasını buyurdu. Araba sarsılarak hareket ettikten sonra Charles da tepesinin terini silmek için peruğunu kaldırdı. Ağabeyin şirketin önemli bir hissedarıdır dedi. Özetle yabana atılacak bir adam değil. Bizi beraber görmemeli. Ona seninle herhangi bir alışverişim olmadığını söyledim. Tom hissettiğinden fazla bir güvenle, o bana bir şey yapamaz dedi. Sarsılan arabanın yanındaki kayışa asılırken atın toynaklarının takırtısına ve çelik kaplı tekerleklerin taşların üstündeki gümbürtüsüne rağmen duyurabilmek için sesini yükseltmek zorunda kalmıştı. Charles, korkarım ağabeyinin düşmanlığının gücünü azımsıyorsun diyerek Peru'yu tekrar tıraşlı kafasına oturttu. İşin aslı ne olursa olsun benim gibi zengin ve nüfuzlu bir adam bile onu kızdırmak istemezse, özellikle senin gibi mirastan yoksun kalmış küçük bir oğlun onun intikamından kaçması gerekmez mi? Charles kısa bir süre sustuktan sonra düşünceli bir ifadeyle devam etti. Hayatımda hiç kimsede böylesine kin ve nefrete rastlamamıştım. Bombay konağına kadarki yolun kalan kısmı boyunca konuşmadılar. Bununla birlikte kapılardan içeri girdiklerinde Charles pencereden sarkıp arabacıya ''Bizi ahırlara götür, ana kapıya değil.'' diye seslendi. Lord orada Tom'u küçük bir arka kapıdan konağa soktu. ''Ağabeyinin seni arayan casusları var. Bugünkü buluşmamızı öğrenmemesi daha iyi olur.'' Tom hiç sonu gelmeyecekmiş gibi görünen koridor ve merdivenlerden sonra kendini küçük bir odada buldu. Duvarlar goblenlerle kaplıydı. Tam ortada üstünde yaldızlı saat bulunan bir yazı masası yer alıyordu. Charles kendisininkinin yanındaki koltuğa oturmasını işaret etti. Sonra masanın üstündeki belgeleri karıştırarak içinden bir tanesini çekti. İşte Fransız şalapası, Hirondel'deki yelken bezi yükünün amiralliğe satılmasına ilişkin satış senedi. Belgeyi Tom'a verdi. Olağan payı toplamdan çıkardığımı göreceksin. Tom'un ağzı açık kalmıştı. %20 ha? Charles, usul budur diye omzunu silkti. Anlaşmayı tekrar okumak zahmetine katlanırsan, bunun 15. maddenin kapsamında olduğunu görürsün. Tom çaresizliğini anlatan bir hareket yaptı. Ya Hirondel dedi, onun değerinin %20'sini alacak mısınız? Pazarlığa başladılar. Tom böylece Nicholas Charles'ın ticaret ve finans dünyasında bu kadar yükselmesinin nedenini anladı. Kendi sınıfının çok üstündeki bir ustayla karşı karşıya olduğunun farkındaydı. Yaşlı adam bir ara ondan özür dileyerek odadan çıktı. Tom o kadar uzun süre yalnız kaldı ki sabrı taşarak sonunda koltuğundan kalktı ve odada bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. O sırada Charles bitişik odada bir parşömenin üstüne uzun bir mesaj kalemi aldı. Bunu kumlayıp katladıktan sonra sekreterine ''Bana Barnes'ı yolla'' dedi. Arabacı karşısına dikilince Charles ''Barnes bu mesajı Lordlar kamerasında Lord Court diye götüreceksin'' dedi. ''Bunu eline vermelisin. Bu bir ölüm kalım meselesi.'' ''Baş üstüne Lord'um. Döndüğün zaman konuğumla uşağını Londra Kulesi'ndeki nehir iskelesine götürmeni istiyorum. Ama hemen yola çıkmamalısınız. Yapman gereken şu.'' Charles arabacıya ayrıntılı direktifler verdi. Söyleyeceklerini bitirince ''Anladın mı Barnes?'' diye sordu. ''Hem de çok iyi anladım Lord'um.'' Charles Tom'un beklemekte olduğu odaya dönüp özür diledi. ''Acele yapılması gereken işler vardı.'' deyip Tom'un kolunu okşadı. ''Şimdi işimize bakalım.'' O gün vakit ikindiye yaklaşırken Tom Hirondel'e sahip olduğunu fakat yükün satışından hiçbir şey alamayacağını öğrendi. Nicholas Charles ayrıca kendisinin onun için sağladığı yetki belgesi sayesinde elde edeceği kazançların %25'ini Tom'dan istiyordu. Delikanlı bu tilkinin yanında zavallı bir piliçten farksız olduğunu anlamıştı ama inat etti. Tom'un lehine olan tek şey Charles'ın Swallow'u görmemiş olmasıydı. Yaptığı tasvirler şalapanın hakkını vermiyordu. Bu yüzden yaşlı tilkinin açgözlülüğünü tahrik etmemişti. Charles'ın bu kadar minik bir tekneye yükleyebileceği bir görev yoktu. Dolayısıyla ona el koymayı düşünmemişti. Tom'un inadının sonunda Charles abartılı taleplerinden vazgeçerek şalopanın mülkiyet belgesini kayıtsız koşulsuz Tom'a vermeyi kabul etti. Karşılığında yükün satışından elde edilen paraya el koyuyordu. Charles yaptığı pazarlıktan fazlasıyla hoşnuttu. Tom'a göre bunda haklıydı da. Delikanlı Kale yöresinde Hirondel'i ele geçirmek için savaşan adamlara çabalarının karşılığında para alamayacaklarını nasıl açıklayacağını bilemiyordu. Yelken açar açmaz İngiltere'den ayrılır ve ağabeyinin belleği işlediği sürece okyanusların öbür ucunda kalırsan akıllılık edersin Courtney. Charles sözde yüce gönüllülükle gülümsedi. ''Ben sana tehlikeli bir durumdan sağ salim kurtulmanın yolunu sağlıyorum.'' Tam o sırada kapı hafifçe vuruldu. Charles'ın gir emri üzerine de sekreter göründü. O iş halledildi lordum. Barnes geldi, konuklarınızı gidecekleri yere götürmek üzere bekliyor. Çok güzel. Charles başıyla onayladı. Hatta mükemmel. Adam hemen ayağa kalkıp Tom'a gülümsedi. Böylece işimiz tamamlanmış oluyor, Courtney. Anladığıma göre Londra Kulesi'nden bir feribota binmek istiyorsun. Lord Tom'u dostça bir tavırla konağın kapısına kadar geçirdi. Barnes orada arabayla bekliyordu. El sıkışırlarken Charles sözüm ona saf saf, ''Yeni gemini nereye götüreceksin ve ne zaman yola çıkıyorsun?'' diye sordu. Tom sorunun anlamlı olduğunu bildiğinden kaçamak cevap verdi. ''Daha yeni o geminin sahibi oldum.'' Güldü. ''O konuyu düşünmeye vaktim olmadı bile.'' Charles gözlerinin içine bakıyor, yalanını yakalamaya çalışıyordu. Tom devam etmek zorunda kaldı. ''Bence Güney Fransa'nın Akdeniz limanlarına gitmek en iyisi olur ya da Meksika körfezindeki Louisiana Fransız bölgesine gitmeliyim. O zaman Swallow'u, çünkü geminin yeni adı bu, Atlantik'in öbür yakasına geçirmem gerekecek.'' Tam olarak kanaat getirmeyen Charles, ''Umarım ümit burnunu geçmeyi ve kayıp kardeşini Hint Okyanusu'nda aramayı düşünmüyorsundur.'' diye omurdandı. ''Aman tanrım, hayır efendim.'' Tom yine güldü. ''Swallow gibi kağıt şapkadan farksız bir gemiyle fırtına burnundan geçmeyi deneyecek kadar deli değilim.'' Burnun ötesindeki bütün bölgeler kralın fermanıyla saygıdeğer şirketimize bahşedilmiştir. Davetsiz bir konuk yasaların müsaade ettiği en sert şekilde karşılık görecektir. Hasımlarını cezalandırmada yasaları önemsemeyeceği yaşlı adamın mavi gözlerindeki parıltıdan belliydi. Uygarlığın yasalarının okyanusların uzak köşelerinde her zaman geçerli olmadığını denizciler çok iyi biliyorlardı. Charles sözlerinde çok ciddi olduğunu anlatmak ister gibi delikanlının kolunu sıktı. ''Doğrusunu istersen, benim bölgeme taşacak olursan, benden ağabeyinden de fazla korkarsan akıllılık edersin.'' Tom ciddi bir tavırla karşılık verdi. ''Size en değerli dostum gözüyle baktığıma ve bunu değiştirecek bir şeyi asla yapmayacağıma güvenebilirsiniz lordum.'' ''Öyleyse anlaştık demektir.'' Charles yüzündeki katı anlamı Tom'unki kadar içten bir gülümsemeyle maskeledi. El sıkışırlarken Charles aslında hiç önemi yok diye düşünüyordu. ''Bu çocuğun kaderinin artık ağabeyinin elinde olacağına eminim.'' Yüksek sesle ''Tanrı senin de olsun'' derken içinden ekledi. ''Ya da şeytan.'' Delikanlının arkasından Tom Bull beyaz elini salladı. Tom çevik bir hareketle arabaya atlayıp Aboli'ye yanına oturmasını işaret etti. Charles iki adım çekilerek arabacıya başıyla işaret etti. Arabacı da anlamlı bir ifadeyle kamçısıyla şapkasının kenarına dokundu. Araba hemen sonra hareket etti. Tom da Aboli derin bir konuşmaya dalmış olduklarından arabacının izlediği yolu ikisi de fark etmediler. Daracık sokaklar o kadar birbirine benziyordu ki onları yönlendirecek hiçbir işaret göze çarpmıyordu. Araba sarsıla sarsıla yol alırken Tom Charles'a yaptığı görüşmenin bütün ayrıntılarını Aboli'ye anlattı. Aboli sonunda ''Bu senin açından o kadar kötü bir pazarlık değilmiş Kleber'e dedi. Swallow senin, onunla denizlere açılacağın bir mürettebatın da var.'' Tom karşı çıktı. ''Luke, Jervis'e ve bizimle kaleye gelen adamlara borcumu kendi cebimden ödemem gerekiyor. Onlar ganimetin satışından kendilerine düşecek payı bekliyorlar.'' ''Onlara gelecek yolculuktan bir pay ve bir de iş vaat et. Sana seve seve hizmete koşacaklardır.'' ''Swallow'un donanımı ve iaşesi için Seraf'taki ödül paramdan sadece 600 sterlinim kaldı.'' ''Hayır'' dedi Aboli, ''1200 sterlinim var.'' ''Bunu da nereden çıkardın Aboli?'' Tom oturduğu yerde hızla dönerek ona baktı. ''Beraber denizlerde dolaştığımız bütün o yıllarda kazandığım ödül param duruyor. Onu senin parana katacağım.'' Aboli omuzlarını silkti. ''O parayı başka ne yapayım?'' ''O zaman benim tam ortağım olacaksın. Bununla ilgili bir belge imzalayacağım.'' Tom sevincini gizlemeye gerek görmemişti. Aboli hafifçe gülümsedi. ''Sana şimdi güven duyamazsam bir kağıt parçasından ne umabilirim ki? Söz konusu olan sadece para Klebe.'' 1200 sterlinle Swallow'un onarımını yaptırabilir ve erzağını temin edebiliriz. Dahası geminin ambarını ticaret mallarıyla doldurabiliriz. ''Bu anlaşmadan pişman olmayacaksın eski dostum, buna yemin ederim.'' Aboli hiç istifini bozmadı. ''Hayatta pek az şeye pişman olmuşumdur. Dorian'ı bulduğumuz zaman da hayatta hiçbir pişmanlığım kalmayacak. Şimdi gevezeliğim bittiyse biraz uyumak istiyorum.'' Aboli oturduğu yerde arkasına yaslandı ve gözlerini kapadı. Tom yüzünü gizlice inceleyerek Aboli'yi hoşnut ve bütün bir adam yapan basit felsefeyle içsel kuvveti uzun uzun düşündü. ''Hiçbir kötü tutkusu yok.'' diye düşündü. Hayatını emretme ihtiyacı ya da servet sahibi olma tutkusu yönlendirmiyor. Güçlü bir sadakat ve şeref anlayışı var. Bir stol, derin bir doğal sağduyu sahibi ve de kendi kendisiyle barışık bir insan. Garip orman tanrılarının ona verdiği armağanlardan zevk alabiliyor ve dünyanın ona layık gördüğü bütün kötülüklerle güçlüklere yakınmadan katlanabiliyor. Tom dostunun yaşını ele verebilecek siyah ya da kırlaşmış bir tek saç telinin bitmediği parlak siyah kafasını inceledi. Sonra yüze daha yakından baktı. Cildini kaplayan dövmelerin karmaşık motifleri zamanın bırakmış olabileceği bütün tahribatı gizliyordu. Kaç yaşında olduğunu merak ediyorum diye düşündü. Kara bir kaya kadar sağlam gözüküyordu. Tom'un babasından hayli yaşlı olması gerektiği halde yetenekleri ve fiziksel gücü geçen yıllarla hiç eksilmemişti. Delikanlı hayatta ondan başka kimsem kalmadı diye düşündü ve bu iri yarı adama duyduğu saygıyla sevginin derinliği karşısında huşu duydu. O benim babam ve danışmanım, ondan da önemlisi o benim dostum. Aboli birdenbire gözlerini açmadan konuşarak Tom'un düşüncelerini böldü. Bu nehre giden yol değil. Nereden biliyorsun? Delikanlı pencereden bakınca solmakta olan ışıkla terk edilmiş gözüken karanlık binalardan başka bir şey göremedi. Daracık sokaklarda hemen hemen kimse yoktu. Sadece ağır pelerinlere bürünmüş birkaç kişi gözüne ilişti. Kimi acele acele bir yere gidiyor ya da karanlık kapı aralıklarında duruyordu. Yüzleri gizli olduğu için Tom kadın mı erkek mi olduklarını anlayamadı. ''Nereden biliyorsun?'' diye yineledi. Aboli nehirden giderek uzaklaştık dedi. Londra Kulesi'ndeki iskeleye çoktan gelmiş olmalıydık. Yani bu adam bizi oraya götürüyorsa tabii. Tom Aboli'nin zaman ve yön duyusundan hiç kuşku duymazdı. Adeta şaşmazdı. Pencereden sarkarak arabacıya seslendi. ''Bizi nereye götürüyorsun?'' ''Lord Hazretlerinin emrettiği yere, Spitalfields pazarına.'' Tom dayanamayıp bağırdı. ''Gideceğimiz yer orası değil sersem, Londra Kulesi'ne gitmek istiyoruz.'' ''Yanlış duymuş olmalıyım ama Lord Hazretlerinin öyle emrettiğine eminim.'' ''Lord'un ne söylediğini boş ver. Sen bizi sana söylediğim yere götür. Bizi nehrin yukarılarına götürecek bir feribota ihtiyacımız var.'' Arabacı homurdanarak arabayı geri çevirdi ve daracık yolu doldurdu. Uşak da bir yandan itaat etmeye zorlamak için öndeki atın dizginlerine asılmıştı. Arabacı, ''Akşamın altısından önce oraya varamayız, o saatte feribot bulamazsınız.'' diye onu uyardı. ''Tom, bir kere şansımızı deneriz.'' diye hırladı. ''Sen sana denileni yap adam.''
34. Ayrımın Sonu Sayfa 415.